Ayrım 8.
Cinsel günah. Adem'in günahları bütün insanlığı ölüme, yani lanete sürükleyecek, fakat Tanrı'nın lütfu pek çok kişiyi o ölümden kurtaracaktır. Günah ruhtan gelmiştir, etten değil. Platoncular ve Manikeusçular günahı etin yapısına yüklemekle hata etmişlerdir. Platoncuların hatası Manikeusçular ölçüsünde değildir. Adem'in günahı nedeniyle bütün insanlığın cezalandırılması yerindedir. Çünkü günahın sonucu olarak bedeninde ruhani olabilecek insan zihninde cismani olmuştur. Tanrı Kenti 14-15. Bu cinsel zevki uzun ve inceden inceye tartışmasına götürür. Kısmen Adem'in günahı sonucu o cezaya layık görülmüşüzdür. Tartışma çilecilik psikolojisini ortaya koyması bakımından çok önemlidir ve ele alınmalıdır. Augustinus konuyu terbiye dışı bulsa da yapıtta sorun şöyle işleniyor. Evlilikte cinsel ilişki günah sayılmaz. Çocuk yapma amacına dayanıyorsa. Evlilikte erdemli bir kişi cinsel ilişki olmadan da istek duyabilir. Evlilikte bile baş başa kalma isteğinin ortaya koyduğu gibi insanoğlu cinsel ilişkiden utanmaktadır. Çünkü insan yapısının yasaya uygun olan bu davranışı bizim dedelerimizden beri var olan cezadan korkma duygumuzla birlikte gelmiştir. Köpeksiler, knikoslar, kişinin utanç duygusuna sahip olmadan yaşaması gerektiğini düşünmüşlerdir. Diyojenes, köpek gibi olmayı istediğinden öyle hiçbir duyguya sahip olmamalıydı. Fakat o bile bir yerde bu aşırı utanmazlığı bir yana bıraktı. Cinsel duygu hakkında utanç verici olan onun istemden bağımsızlığıdır. Adem ve Havva, cennetten kovulmadan önce şehvet duygusuna sahip olmadan da cinsel ilişki kurabilirlerdi. Gerçekte ise böyle bir iş yapmadılar. Zanaatkarlar işlerini yaparlarken ellerini şehvet arzusu duymadan hareket ettirirler. Aynı şekilde Adem, elma ağacından kaçınabilseydi, cinsel işi şimdi gerekli olan heyecana gereksinim kalmadan yapabilirdi. Böylece cinsel organlar vücudun öbür organları gibi isteme boyun eğmiş olurdu. Cinsel ilişkide şehvet duygusu gerekimi Adem'in günahının cezasıdır. Bu yüzden cinsiyet duygusu zevkten sıyrılmalıdır. Tanrı Kenti'ni İngilizceye çeviren bazı fizyolojik ayrıntıları dışarıda bırakmış, edep dışı olmayan kapalı anlatımları aktararak kanımızca yerinde davranmıştır. Sen Augustinus'un seks kuramı üzerine diyeceklerimiz bu kadar. Çileciyi cinsiyetten hoşlandırmayan, cinsiyetin istemden bağımsızlığıdır. Erdem'in beden üzerinde eksiksiz bir istem denetimini gerektirdiği, böyle bir denetim olanağının cinsel alanda söz konusu olmadığı savunulur. Böylece cinsellik eksiksiz erdemli yaşantıyla tutarsız görünür. Septuaginta sorunu. Adem'in cennetten kovuluşundan beri dünya iki kente bölünmüştü. O kentlerden birinde Tanrı ile birlikte sonsuz saltanat sürecek, öbürü şeytanla sonsuz eziyet içinde yaşayacaktır. Kabil, şeytanın, Habil, Tanrı'nın kentindedir. Habil, Tanrı'nın lütfuyla yeryüzünde bir hacı ve cennet sakinlerinden biri olmuştu. Patrikler, Tanrı kentindendi. Metuselah'ın ölümünün tartışılması Sanctus Augustinus'u Septuaginta'yı İncil'in Latince çevirisiyle Vulgatus karşılaştırmak gibi sıkıcı bir soruna götürmüştü. Septuaginta'daki biçimiyle verirler, Metuselah'ın Nuh tufanından 14 yıl sonraya değin yaşadığı sonucuna götürmektedir. Metuselah Nuh'un gemisinde bulunmadığından bu olanaksızdı. Latince çeviri, İbranice yazmayı izleyerek onun tufan yılında öldüğü sonucuna vardıran kanıtlara sahiptir. Bu noktada Sanctus Augustinus, Sanctus Jeremius'un ve İbranice yazmanın doğru olduğunu söyler. Bazısı Yahudilerin İbranice yazmayı Hristiyanlığa karşı taşıdıkları kötü niyet yüzünden kasıtlı bozmuş olduklarını belirtir. Bu varsayıma hayırlar Augustinus. Septuaginta vahiy yoluyla yazılmış olmalıdır. Varılacak tek sonuç, Ptolemeus kopyasında yanlışlıklar yapıldığıdır. Ahde Atik çevirilerinden söz ederken, kilise başkası yokmuş gibi Septuaginta'yı aldı. Onu bütünüyle kullanan pek çok Grek Hristiyanı da başka nüshanın olup olmadığını bilmemekte, diyor. Bilgin, rahip, büyük dilci Jeremius aynı parçaları İbranice'den Latince'ye çevirdiği halde elimizdeki Latince çeviriler Septuaginta'dan yapılmış. Yahudiler Jeremius'un bilgince çalışmasının doğru olduğunu ileri sürmelerine ve Septuaginta'nın çok kez yanıldığını kabul etmelerine karşın kilise çevirinin tek kişiye, özellikle yüksek rahip yönünden bu iş için seçilmiş bu denli insana mal edilmemesi gerektiği düşüncesini savunmuştu. Augustinus, 70 bağımsız çevirinin keramet gösterircesine uyuştuğunu kabullenir ve olayı Septuaginta'nın vahiy yoluyla inmiş olduğunun kanıtı sayar. İbranice nüshada vahiy yoluyla gelmiştir. Bu yargı, Jeremius çevirisinin yetkisi sorununu askıda bırakır. Jeremius, dipnot, kıyametten önce dünyaya kötülük saçacak fakat İsa'nın yeniden gelişiyle ortadan kalkacak olan varlık. Sanctus Petrus'un eyyamcı eğilimlerini konu edinen bir tartışmaya girişmemiş olsaydı Augustinus belki Jeremius'u tutacaktı. Galatyalılar 2:11-14. Kutsal ve kutsal dışı tarihi bağdaştırır Augustinus. Aynas'ın Abdon 2 dipnot. Abdon hakkında sadece onun 40 oğlu, 30 yeğeni olduğunu ve bu 70 kişinin merkeplerle dolaştığını biliyoruz. Yargıçlar 12:14. İsrail'e egemen olduğu sırada İtalya'ya geldiğini, son ıztırabın Antichrist dipnot, şeytanın bağlanacağı İsa'nın egemen olacağı bin yıllık dönem. Antichrist döneminde çekileceğini fakat tarihinin belli olmadığını öğreniyoruz. Yargıçların çekindiği ızdırap üzerine hayranlık uyandıran bir parçadan sonra Sanctus Augustinus tüm şeylerin kuşkulu olduğunu söyleyen yeni akademiyacılarla tartışmaya girişti. İsa'nın kilisesi bu kuşkulardan kavradığı şeylerin çok kesin bilgisine sahip olduğundan delilik diye nefret eder. Kutsal yazıların doğruluğuna inanmalıyız. Erdem. Augustinus doğru dinden ayrı hiçbir gerçek erdem bulunmadığını açıklamaya girişir daha sonra. Pagan erdemi edepsiz ve kötü şeytanların etkisiyle aşağılamıştır. Hristiyan için bir erdem olan pagan için erdem dışıdır. Ruhun erdem saydığı ve sayar göründüğü ve o yolla gelen duygulanımlarda egemen olan şeyler eğer Tanrı ile ilintili değilse gerçek erdem olmaktan çok erdemsizliktir. Bu toplumdan, kiliseden olmayanlar sonsuza dek yoksul kalacaklardır. Yeryüzündeki uyuşmazlıklarımızda ya ızdırap egemen olur, böylece ölüm ona son verir ya da beden egemen olur, ızdırabı kovar. Fakat öte yanda ızdırap sonsuz olarak hükmünü sürdürecek ve beden sonsuz olarak eziyet çekecektir. Her ikisi de verilen cezanın sürüp gitmesine katlanacaklardır. Bölüm 28. Lanet ve azap. İki kez dirilmek söz konusudur. Onlardan biri tinin, ruhun ölümde dirilmesi, öbürü de hesap günü bedenin dirilmesidir. İnsanların varacağı mutluluk dönemi konusundaki bir takım güçlüklerin ve daha sonra ortaya çıkacak olan Yekuk Mekuk'un yapacağı işlerin tartışılmasından sonra 2. Selaniklilerdeki bir metne geçer Augustinus. 2:11-12. Tanrı yalana inananlara güçlü bir sel gönderecek. Doğruya inanmayana, yalanda zevk bulana ilenek lanet yağacak. Bazıları Kadir-i Mutlak'ın kendilerini aldattığını, sonra aldandıkları için cezalandırdığını, bunun haksız olduğunu düşünür. Fakat Augustinus'a göre bu oldukça yerindedir. Onlar mahkum edildiklerinden aldanır, aldandıklarından mahkum edilir. Fakat onların aldanmaları Tanrı'nın hikmetidir. Yerinde olan hikmeti, hikmetli olan yerindedir. Dünya yaratıldığından beri sürekli olarak hükmeden Tanrı'nın hikmetidir. Sanctus Augustinus, Tanrı'nın insanlığı seçkinler ve ilenmişler, lanetlenmişler diye ikiye ayırdığı inancındadır. Bu ayrım insanların artamları, meziyetleri ya da özürleri dolayısıyla değil, gelişi güzel yapılır. İnsanların tümü ilenmeyi hak eder. Dolayısıyla ilenmişlerin yakınmaya hakkı yoktur. Yukarıdaki parçadan, İnsanların bir kısmının ilenmiş, lanetlenmiş oldukları için kötü ve kötü oldukları için ilenmiş oldukları anlaşılıyor. Bedenlerin dirilmesinden sonra ilenmiş olanların bedenleri tükenmeden sürekli olarak yanacaktır. Şaşılacak bir şey yoktur bunda. Semender'de ve Etna Yanardağ'ında aynı şey görülmektedir. Şeytanlar bedene sahip değilseler bile bedenleri varmış gibi ateşte yanabilirler. Cehennem azabı temizleyici değildir ve azizlerin yardımıyla da hafiflemez. Origenes, cehennemin sonsuz olmadığını düşünmekle yanılmıştır. İtizalciler ve günahkar Katolikler ilinecektir, lanetlenecektir. Azizlerin cennette Tanrı'yı nasıl göreceklerinin ve Tanrı kentinin sonsuz mutluluğunun anlatılmasıyla biter kitap. Yukarıdaki özetten yapıtın önemi anlaşılmayabilir. Kitabın etkili yanı, kilise ile devletin ayrılması ve devletin tüm dinsel konularda kiliseye baş eğerek sadece tanrısal kentin bir parçası olması gerektiği konusundaki görüştü. O zamandan beri kilise öğretisinde aynı şey yapılmıştır. Papalık gücünün geliştirdiği orta çağlar boyunca ve papalarla imparatorlar arasındaki kavgalar sırasında Batı kilisesinin politikasını kuramsal açıdan haklı çıkaran Sanctus Augustinus olmuştur. Yahudilerin mitolojik dönemde ve Babil tutsaklığından döndükten sonraki tarihsel dönemde Yahudi devleti teokratik olmuştur. Hristiyan devleti ona bu noktada öykünecekti. İmparatorların ve batılı monarkların güçsüzlüğü kiliseye büyük ölçüde Tanrı kenti düşünü gerçekleştirme olanağı kazandırdı. İmparatorun güçlü olduğu doğuda bu gelişme asla görülmemiş ve kilise devlete daha çok bağlı kalmıştır. Eskatoloji. Sanctus Augustinus'un kurtuluş konusundaki öğretisini canlandıran reformasyon, onun kuramsal öğretisini bir yana bırakıp Erastusçu oldu. Dipnot. Erastusçuluk, kilisenin devlete bağlı olacağını ileri süren öğretinin adı. Erastus, 16. yüzyılda yaşamış İsviçre-Alman kökenli bir doktor ve jeolog. Daha çok Katoliklikle savaşın pratik zorunluluğuyla doğmuş bir durumdu bu. Protestan Erastusçuluğu bu işe yarım istekliydi ve Protestanların çoğu hala Sanctus Augustinus'un etkisindeydi. Anabaptikler, 2 dipnot. Çocukların vaftiz edilmesini kabul etmeyenler, 5. monarşi yandaşları ve Quaker'lar yalınlığa önem verip askerliğe karşı çıkanlar. Augustinus öğretisinin bir bölümünü benimseyip devlete ağırlık vermişlerdi. Sanctus Augustinus yazıta, kadere ve kurtuluş için vaftizin gerektiğine inanmıyordu. Bu iki öğreti birbiriyle uyuşmaz, aşırı protestanlar ikincisini bırakmışlardı. Fakat onların eskatolojisi Augustinusçu kaldı. 3 dipnot. Ölüm, ölümsüzlük, hesap günü gibi bitimsiz kavramlarla uğraşan bilgi dalı. Esatos, en son demek. Tanrı kenti temelde özgün olan pek az şey içerir. Eskatoloji kökence Yahudiydi ve vahiy kitabı aracılığıyla Hristiyanlığa geçmişti. Yazıt ve seçim öğretisi Sanctus Paulus'undu. Augustinus mektuplarda olduğundan daha tam ve mantıksal bir gelişim kazandırdı ona. Kutsal ve kutsal dışı arasındaki ayrım Ahde Atik'te açıkça ortaya konmuştur. Sanctus Augustinus'un yaptığı bu ögeleri bir araya getirmek ve zamanın tarihine bağlamaktı. Böylece Batı Roma İmparatorluğu'nun düşüşü ve daha sonraki karışıklık dönemi inançlarına ciddi bir bozukluk gelmeden Hristiyanlara benimsetilebilecekti. Marksçıl Hristiyanlık. Tarihin Yahudi kalıbındaki örneği geçmiş ve gelecek bütün çağlarda zulüm görmüş ve talihsiz kişilere karşı güçlü bir çağrıdır. Saint Augustinus bu örneği Hristiyanlığa, Marx sosyalizme uyguladı. Marksçıl psikolojiyi anlayabilmek için şu sözlüğü kullanmalıdır. Yehova, diyalektik maddecilik, Mesih, Marx, seçkin komünist parti, İsa'nın dünyaya yeniden gelişi, devrim, cehennem, kapitalistlerin cezalandırılması, refah ve mutluluk çağı, komünistler ülkeler topluluğu. Soldaki terimler sağdakilerin duygusal içeriğini verir ve bu duygusal içerik Hristiyan ya da Yahudi terbiyesiyle yetişmiş olanlara yabancı değildir. Marksçıl eskatolojiyi güvenilir yapan odur. Aynı sözlük, Naziler içinde düzenlenebilir fakat Nazilerin görüşleri daha çok Ahde Atik'e dayanır ve Marksçılardan daha az Hristiyandır. Onların Mesih'i İsa'dan çok Makabeus'a benzer. 3. Pelagiusçularla savaş. Sanctus Augustinus teolojisinin en etkili yanı Pelagiusçu itizalle savaşa ayrılmıştır. Pelagius, asıl adı Morgan olan bir Welsh'ti. Morgan, denizci demektir. Pelagius da Grekçe'de aynı anlama gelir. Kültürlü ve yumuşak bir din adamıydı. Çağdaşlarının çoğundan daha az bağnazdı. özgür isteme inanmıştı. Özgün günah öğretisini tartışmalı buluyordu. İnsanın kendi çabasıyla erdemli davranacağını, doğru davranıp sünni olması durumunda ödülü olarak cennete gideceğini düşünmekteydi. Bu görüşler şimdi sıradan görünse bile o sırada büyük heyecan yaratmış, başarı kazanmış ve Sanctus Augustinus'un çabalarıyla itizalcı sayılmıştı. Augustinus, Kudüs Patriğini pek çok Doğu Roma teoloğuna görüşlerini kabul ettiren kurnaz itizalcıya karşı bir yazıyla uyardı. Pelagius'un ilenmesinden, lanetlenmesinden sonra bile yarı Pelagius'cu adı verilen kimileri Pelagius öğretilerinin daha hafif biçimlerini savunmaktaydı. Tüm Augustinus öğretisinin özellikle Fransa'da başarı kazanmasından çok önceydi bu. Fransa'da Orange Konseyi ile yarı Pelagius'cu itizal bitimsel nihai olarak ilenmiştir. Yıl 529. Sanctus Augustinus, Adem'in cennetten kovulmadan önce özgür isteme sahip olduğunu ve günahtan kaçınabileceğini öğretmişti. Fakat o ve Havva elmayı yiyince her ikisi de fesata bulanmışlar ve hiçbiri kendi isteğiyle günahtan kaçınamayarak çocuklar yetiştirmek üzere yeryüzüne inmişlerdi. Sadece Tanrı kayrası, lütfu onların erdemli olmasına yol açabilirdi. Hepimiz Adem'in günahını miras aldığımızdan sonsuz laneti hak etmekteyiz. Vaftiz olmadan ölenler, çocuk olsalar bile cehenneme gidecek ve bitimsiz azap çekeceklerdir. Bundan yakınmaya hakkımız yoktur. Çünkü hepimiz kötüyüz. İtiraflarda Ambrosius daha beşikteyken işlediği suçlardan söz eder. Tanrı'nın özgür kayrasıyla vaftiz olanlar dahil kimi kişiler iyi oldukları için cennete gitmeye hak kazanır. Bunlar seçilmiş kişilerdir. Onlar iyi oldukları için gitmezler cennete. Sadece seçkinlere bahşedilen Tanrı kayrası olmadan hepimiz çaresiziz. Ancak onun kayrasıyla cennete gidilir. Niye kiminin kurtarıldığı, kiminin ilendiği, lanetlendiği anlaşılmaz. Bu Tanrı'nın nedeni belli olmayan seçiminden doğan bir durumdur. İlenme, lanet, Tanrı'nın adaletini, kurtuluş, onun acımasını kanıtlar. İki hususta aynı biçimde Tanrı'nın iyiliğini koyar ortaya. Bu sert öğreti lehine, Calvin yönünden canlandırılan ve o zamandan beri Katolik Kilisesi'nin tutmadığı öğretiler, Sanctus Paulus'un yazılarında, özellikle Romalılara mektupta bulunabilir. Bunları Augustinus, bir hukukçunun yasayı inceleyişi gibi inceler. Yorum yeteneklidir ve metinler en uç anlamları ortaya koyacak biçime konulmuştur. Sonunda Sanctus Paulus'un, Augustinus'un çıkarsadığı sonuçlara değil, belirli metinlerin Augustinus'ça ileri sürülen anlamı içermediğine inandığı yolunda bir kanıya varılır. Augustinus'un vaftiz edilmemiş çocukların ilenmesini, lanetlenmesini dehşet verici bulmaması ve bu ilenmeyi, lanetlemeyi iyi bir tanrıya yüklemesi şaşırtıcı görünebilir. Bununla birlikte günah konusundaki kanı onun benliğini öyle sarmıştı ki Aziz, yeni doğan çocukların gerçekten şeytanın bacağı olduğuna inanmıştı. Orta Çağ Kilisesi'nde en katı olan düşünce, Augustinus'un sıkıcı evrensel suç kavramına geri götürülebilir. Sanctus Augustinus'u gerçekten sıkıntıya sokan tek bir zihinsel güçlük vardır. Yaratılmakla insanın eziyete sokulduğu anlayışı. Fakat bu noktada hiç de güçlüğe uğramaz. Çünkü insan ırkının büyük bir çoğunlukla azap çekmesi yazıtıdır. Onun asıl güçlüğe uğradığı konu şudur. Eğer özgün günah Sanctus Paulus'un öğrettiği gibi Adem'den kalıt miras kalmışsa beden denli tin de anne ve baba yönünden çocuklara aktarılmalıdır. Çünkü günah bedenden değil tinden gelir. Augustinus anılan öğretideki güçlükleri görmektedir. Kutsal kitaplar bu konuda bir şey yazmadığından soruna tam bir karşılık bulmanın kurtuluş için gerekli olamayacağı sonucuna varır. Böylece onu askıda bırakır. Karanlık çağlardan önce yaşayan ve zeka bakımından ileri gelen son insanın uygarlığı kurtarmak, barbarları sürmek ve yönetimin aksaklıklarını gidermekle uğraşacağına, erdemin artamı, iffetin meziyeti, vaftiz edilmemiş çocukların ilenmesi türünden konularda kafa yormuş olması tuhaftır. Kilise yönünden Hristiyanlığa dönmüş barbarlara aktarılan sorunların bunlar olduğuna bakıldıkça, daha sonraki çağların hemen bütün öbür tarihsel çağları zalimlik ve boş inanda geçmiş olması şaşırtıcı bulunmaz. 5. ve 6. yüzyıllar. 5. yüzyıl barbar istilası ve Batı Roma İmparatorluğu'nun düşüşü dönemiydi. Agustinus'un ölmesinden sonra yıl 430 pek felsefe kalmamıştır ortada. Yıkıcı devini çağıydı o. Bununla birlikte Avrupa'nın üzerinde geliştiği çizgileri belirledi. İngilizlerin Britanya'yı istila edip onu İngiltere yaptığı çağ da bu çağdır. Aynı biçimde Frank istilası Galya'yı Fransa'ya çevirmiştir. Vandallar İspanya'yı fethederek Andalusya'ya kendi adlarını vermişler. Sanctus Patricus çağın ortalarında İrlandalıları Hristiyan yapmıştır. Batı dünyası boyunca kaba Cermen krallıkları merkezileşmiş imparatorluk bürokrasisine sahip çıkmıştı. İmparatorluk durumu sona ermişti. Büyük yollar harap olmuş, ticareti savaşla büyük ölçüde baltalanmış, yaşamı politik ve ekonomik açıdan yerel bir kılığa bürünmüş, sadece kilisenin binbir güçlükle merkezi otoriteye sahip olabildiği Roma'ya imparatorluk denecek hal kalmamıştı. 5. yüzyılda imparatorluğu istila eden Cermen kabileleri arasında en önemlisi Hunlarca batıya sürülmüş Gotlardı. Diocletianus'tan beri Roma'nın ücretli asker olarak kullandığı Gotlar önce Doğu Roma İmparatorluğu'na saldırdılar, yenilgiye uğradı. İtalya'ya yöneldiler. Bu onlara barbarların bildiğinden daha çok savaş sanatı öğrenme olanağı verdi. Gotların kralı Alarih, 410 yılında Roma'yı yağma etti, aynı yıl öldü. Doğu Gotlarının kralı Odovaker, 476 yılında Batı Roma İmparatorluğu'na son verdi ve başka bir Doğu Gotu eliyle 493 yılında haince öldürülene değin saltanat sürdü. Odovaker'ı öldüren Theodoric, 526'ya değin İtalya'da krallık etti. Ondan kısaca söz etmek zorundayım. Tarih ve efsane açısından önemli olan Theoderic, Nibelganlit'te Bernli Dietrich olarak görülür. Bern, Verona'dır. O sırada Vandallar Afrika'ya, Vizigotlar Fransa'nın güneyine, Franklar kuzeyine yerleşmişlerdir. Cermen istilasının ortasında Atilla komutasındaki Hunlar akına başladı. Moğol ırkından olan Hunlar yine de sık sık Gotlarla birleşmişlerdir. Bununla birlikte Hunlar, 451 yılında Galya'yı ele geçirdiklerinde doğan kritik anda Gotlarla kavga ettiler. Gotlar ve Romalılar birleşerek Hunları aynı yıl Chalons-sur-Maine'de yenilgiye uğrattılar. Bunun üzerine Attila İtalya'ya karşı çıktı ve Roma üzerine yürümeyi düşündü. Fakat Papa Leon, Alarih'in Roma'yı yağma ettikten sonra öldüğünü söyleyerek Attila'yı düşüncesinden caydırdı. Yine de Roma'yı yağmadan vazgeçmesi yaramadı Attila egemenliğine. Bir sonraki yıl ölünce Hunlar yıkıldılar. Enkarnasyon. Bu karışıklık döneminde kilise, İsa'nın insan biçim ve yapısı almış Tanrı, enkarnasyon sorunuyla karışmıştı. Tartışmanın ileri gelen iki kişisi Cyrilius'la Nestorius'tu. Az çok rastlantıyla bunlardan birincisi Aziz, ikincisi itizalci sayıldı. Sanctus Cyrilius, aşağı yukarı 412'den ölümüne değin 444, Aleksandria Patriği'ydi. Nestorius ise Konstantinopolis, İstanbul Patrikliği yapmıştı. Tartışma konusu İsa'nın tanrısallığının onun insanlığı ile olan ilişkisiydi. Biri insansal, öbürü tanrısal olan iki kişi var mıydı? Yani İsa'da her bir özellik için ayrı bir varlık söz konusuydu. Eğer böyle iki kişi yoksa tek bir özellik mi vardı, yoksa iki özellikte tek bir kişide mi birleşiyordu? Bu sorunlar 5. yüzyılda hemen inanılmaz tutku ve şiddet yaratmıştı. İsa'nın tanrısal ve insansal yapısını karıştırmaktan kaçınanlarla bu iki yapıyı ayırmaktan korkanlar arasında onarılmaz gizli bir uyuşmazlık baş gösterdi.